Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün neden kendimi yetersiz hissediyorum sorusuna bakacağız. Senin kendini yetersiz hissettiğin zamanlar oldu mu?
Çok.
Gerçekten mi?
Tabii
çok. Hala hissediyor musun?
Ha, çok. Şimdi değil çok. Ama geçmişte çok oldu. Evet.
Hangi konularda hissettin?
Bence yetersizliğin iki kökeni oluyor hani kendim içinde. Bir şeyi başaramamada, başarısızlık, yetersizlik gibi. Bir de böyle bağımlı tarafı olanlarda, günlük hayat sürdürme durumlarında da bir yetersizlik hissi oluyor. Yani bir başarısızlıktan kaynaklanan, bir de bağımlılıktan kaynaklanan. Bağımlılık yani günlük hayat sürdürmek için, günlük hayattaki işleri yapabilmek için kendimizi yeterli hissetmiyoruz.
Sen...
Öyle bir şey olabilir.
İki boyutlu mu yaşadım
onu? İki boyutlu da yaşadım, evet. Yani ne bileyim hani yapılacak edilecekler var. Usta aranacak, çağrılacak, halledilecek, organizasyon yapılacak. Oradaki bir yetersizlik hissi. Çünkü orada beceriler de devreye giriyor. Esnek olacaksın, sosyal becerilerin, konuşacaksın, anlatacaksın, ikna edeceksin gibi. Böyle bir yetersizlik olabilir. Geçmişte yaşamışım durumunu yok. Bir de başarısızlık. Belki başarısızlığı da bir yetersizlik gibi düşünebiliriz.
Bu yetersizlik ne demek Zeynep? Mesela yetersizlik ne demek? Beceriksizlikten farkı ne? Başarısızlık duygusundan farkı ne? Yetersizlik derken kastettiğimiz şey ne? Burada neyi konuşuyoruz biz?
Sanki yeterli yapılması gereken bir şey varmış da sen onu yapamıyormuşsun gibi oluyor aslında.
Beklentiyi karşılayamamak.
Beklentiyi karşılayamamak gibi. Yapılması gereken var yani ve onu yapamamak.
Yeteri kadar olmaması.
Olmaması gibi olmuş oluyor. Ya da işte başarısızlık olunca da bir şeyi başarmak başarmamak, ya başarırsın ya başaramazsın gibi, orada da bir çıta var.
Peki bir insan gerçekten yetersiz olmaz mı?
Bir durum için olabilir.
Olabilir.
Yetersizlik gösterebilir. Başaramadım, evet. Beceremedim diyebilir.
O sağlıklı olmasıyla, ya da sağlıklı demeyeyim ama beklendik ve normal olmasıyla sağlıksız olması arasındaki fark ne? Yetersizliğin ölçü ne? Ne zaman bu sence bir sorun?
Aslında herhalde bizi zorladığı nokta bunun genel bir kimliğimizin bir parçası olarak görmemiz. Yetersizim. Yetersiz biriyim, başarısız biriyim. Ama durumlar için başarısız oldum, bunu yapamadım ya da bunda yetersizim olmadı, halledemedim, elim yüzüme bulaştırdım, neyse. Durumlarla sınırlı olursa sınırlılığı ve geçici olması, o an öyleydi ve geldi geçti. Olursa bu baş edilebilir. Ama bu bir her durumda ve dolayısıyla ben öyle biriyim gibi bir içselleştirme olursa bununla baş etmek zor.
Bu bir inanca dönerse.
İnanca dönerse, geçici bir şey olarak görülmezse, benliğimi kaplarsa, kendimi tanımladığım bir şeye dönerse, yetersiz biriyim.
Senin yetersiz hissettiğin dönemlerin tohumu neydi acaba? Sen bu yetersizlik duygusunu nerede öğrendin? Bu öğrenilen bir şey değil mi? Bu inanç, bu duygu, bu his.
E tabii beklentiler. Ben büyük çocuktum. Çok böyle yüklenen, açık açık söylenen beklentiler olmasa bile işte başarılarım, yapıp etmem, Zeynep hallederler hep onay ve takdir alıyordu. Bir şey onay ve takdir alınca bir şey yapamama hali de takdirsizlik ve sınırlı kalmıyor. Yapman gereken bir şey var. Onayı alamadın. Demek ki yetersizsin gibi bir şey de doğuruyor. Yani doğrudan eleştiri görmeye de gerek yok.
Beklendik düzeyde yapmadığında da, kuş kondurmadığında da,
evet,
sana tırnak içinde yakışan ölçüde yapmadığında da bu bir yetersizliğe, evet, dönüyor değil mi? Bir sanki diğerlerini hayal kırıklığına uğratmışsın gibi
belki. O kadar çok yoğun yaşadım bilmiyorum. Pek bence kendime yaşatmadım yani onu. Hep başarılı olduğum için.
Onun maliyeti var mı?
Onun maliyeti. Çok da sevdiğim için aslında çalışmayı, o da bir tarafıyla iyi geldi. Ama onun maliyeti. Üniversitede yakın bir arkadaşım odama kağıt asmıştı. Burası ilim irfan yuvasıdır diye. Çünkü benim odada sohbetler, goy goylar.
Zeynep'le
pek
boy
olmazdı
yapmayın
yani. Yani orada şey mesajını alırlardı. İtici biçimde değil de herkes geldi, ayakta geyik çevriliyor. Ben masamda oturuyorum tabii. Ya makalenin başındayım ya ortasındayım.
Boş işlerle hiç işin
boş,
olmuyor.
O evet yani. Evet.
Sen nasıl benim gibi biriyle evlendin?
Gelip üşenmemiş, o notu asmıştı. Burası ilim irfan yuvası diye. O da kendi de akademisyen.
O zaman sen hayatını şöyle organize ettin. Böyle bir mesleki hayatında boş söze, yaygaraya, goy goya hiç tahammülün yok. Ama özel hayatında da...
Tahammülsüzlük değil de yani
anlamsız
gerek
mı?
Yok gibi. Ya da ben keyif ve sohbete koridora çıkardık arkadaşlarla ya da birinin odasında hani. Çünkü oraya gidersem çıkabilirim ya.
Niye birisinin odası ilim irfan yuvası değil mi?
İşte o Makbule de öyle düşünmüştü.
Peki. Yetersizlik benim kimliğimin temel parçalarından biriydi. Çünkü dikkatle ilgili problemlerim, dürtüsellikle ilgili problemlerim dolayısıyla başlıyorum, bitiremiyorum, başlayamıyorum, erteliyorum, öteliyorum, zamanında yapamıyorum, söz veriyorum, tutamıyorum. Yaparım derken inanıyorum gerçekten, yaparım ya. Kendime de inanıyorum, koşullara da bakıyorum, tamam mı? Bunu yaparım diyorum ama olmuyor, yapamıyorum yani. Bir iştahla başlıyorum. Herkes diyor ki mesela bir kursa başlıyorum. Aa, çok yetenekli bu olur falan diyor. İçimden siz diyor ki İlyas Serdar senin ne mal olduğunu bilmiyor muyuz ya? Ne yarıda kalacağını sen de biliyorsun. Ben gerçekten yarıda da kalıyor. Sıkılıyorum, gitmiyorum, bırakıyorum. O yüzden hep bir yetersizlik duygusu vardı. Başarısızlığa gidecek. Ben bunun devam ettiremem, sürdüremem, sonlandıramam diye. Hala da bir göz kırpar bana. Ha, Serdar sen gene bunu yapamazsın. Gene bak biliyoruz oğlum senin ne olduğunu diyen bir yetersizlik duygusu ya da yapabilir miyim acaba duygusu hep oluyor içimde.
Yani o zaman aslında odaklanma güçlüğü olanlarda da tabii. Bu yetersizlik biraz kendiliğinden de geliyor yani değil
çünkü
mi?
Çünkü dikkat problemin varsa, dürtüselliğin varsa, hiperaktiviten varsa şimdi mi yapayım sonra mı yapayım?
Sonra.
Tabii ki sonra yaparım yani. Yapayım mı yapmayayım mı? Ya bu bir seçenekse tabii ki yapmayayım yani. Hani keyifli olanı mı yapayım, sıkıcı olanı mı yapayım?
Ben mi yapayım, o mu yapsın? Tabii
yani
yapsın.
Tabii ben mi yapayım, başkası mı yapsın? Ya bu bir seçenek mi? Başkasının yapma ihtimali varsa. Yani hiç yapmasam olur mu? O da olur. Evet, hiç yapmayayım o zaman yani. Bu döngüye girdiğin zaman yetersizlik zaten kimliğin bir parçası oluyor. Ha, ama bunu yetersizlik gibi mi yaşıyorsun? Benim durumumda öyle olmadı. Ben bunu bir tercih gibi yaşadım. Tercih etmiyorum yani. Yapmayı tercih etmiyorum. Çabuk sıkıldım. Gitmiyorum. Böyle bir kendinden fazlaca emin hal ama içeride ne fırtınalar tabii.
Evet. Bir tarafıyla da babalarda da muhakkak oluyordur ama annelerde daha yoğun oluyor ya. Annelikle beraber yetersizlik hissi artıyor, yoğunlaşıyor. Biraz orada da böyle kaygılı bir yapımız varsa da yetersizlik yanında otomatik olarak geliyor olabilir. Hani tam yapayım, eksik olmasın, tam hata yapmayayım, hiçbir şey atlamayayım, kaygılı yapıyla beraber kontrollü bir taraf varsa o da bize hep sürekli yaptığımız şeyin yeterli olmadığını bize
söylüyor değil
söylüyor.
Mi?
Evet. Ve annelikte de bu çok kendini
hep
gösteriyor.
Hep söylediğimiz kaygı o meseleyi yüce bizi cüce gösteriyor değil mi? Sen
evet.
Yaşadın mı annelikte bunu?
Annelikte yetersizlik hissi çok yaşamadım.
Ha, sen başkalarına dair bir
evet, yani
durum olarak.
Seanslar için açısından söyledim. Tabii ki hep bir endişe halin oluyor. O da iyi oluyor aslında. Dikkatli kılıyor seni bir miktar endişe ve kaygı. Ama çok şeyim olmadı. Öyle yetersizlik hissim olmadı.
Yetersizlik duygusunun bence temel ateşleyicisi talepkar bir ortamda büyümek.
Evet.
Talepkar demek yapman gerekeni yapmanı bekleyen bir ses değil. Yapman gerekenleri zaten yapacaksın. Olacakları zaten olduracaksın da üstüne ne koyacaksın bakalım. Diğerleriyle kıyaslayarak yapmak. Hani sen bunu yaptın da bak millet nerelerde neler yapıyor diyen bir ses. Böyle hep bize yeni bir hedef koymak. Hiç olmadı. Bu olanlar zaten olacak olanlardı.
Hı hı.
Yaptıkların zaten yapılacak olanlardı. Ne aferin mi diyeceğiz şimdi diyen ses. Bu olduğunda sürekli bir yetersizlik duygusu oluyor. Yapmam gerekenler var, yapmıyorum. Ya da yapmamam gereken şeylerle uğraşıyorum. Boş işlerle zaman geçiriyorum duygusu. O zaman yüzlük sınavda 95 aldığında da yeterli olma duygusunu hissetmiyorsun. Çünkü hedef 100'dü ve sen 95 aldın. O zaman bu başarılı olduğun sayılmaz ki. Yeterli olduğun sayılmaz ki. Bu Hele biri de 100 aldıysa orada, o zaman sen yetersizsindir. Hı hı. Evet. Gerçeklikten de uzak aslında, bir mantık örüntüsü de yok.
Tabii tabii. Başarı odaklı ebeveynler, başarı tabii. odaklı bir toplum. Öyle olunca da sanki bir eşik var ve sen onu aştın aşmadın.
Ya da sadece başarı odaklı değil. Ne alıyorsun ya salya sümük burada? Herkes zorlanıyor. Herkes bu meseleleri hallediyor. Biraz güçlü ol. Biraz dik dur. İnsanlar senin ne hissettiğini anlamasınlar diyen bir talepkar ses de var. O zaman anlamamak gerekiyor o zaman. Ya da güçsüz görünmemek, zayıf görünmemek mi gerekiyor? Ben biraz ağladım. O zaman ben yetersizim, zayıfım, bunu iyi yönetemedim deyip o zaman başka bir kimliğe dönmeye de çalışıyorlar. Orada da bir yetersizlik duygusu var. Ya da yetersiz hissetmemek için verilen bir mücadeleye dönüyor hayat yani. Evet. Başarısız olmamalıyım, güçsüz olmamalıyım. Hani yerinde davranışlar sergilemeyen biri olmamalıyım. Hep bir melimalı, hep bir hedef, hep bir koşturmaca, baskı hali.
Ya bir tarafıyla sen anlatırken ne çok durumda biz kendimizi yetersiz hissediyoruz aslında. Ne çok kökeni var bu duygunun. O yüzden de çok yaygın. Herkes başka bir kökenden beslenmiş ve yetersiz hissediyor olabilir. Büyüdüğümüz ortamda açık bir cezalandırma ve eleştiri varsa ve oradan doğan yetersizlik hissiyle en azından daha somut şeyi, nedeni somut. O eleştirel ve cezalandırıcıydı ebeveynlerim. O yüzden yetersiz hissettim. Ama bu söylediklerin hani talepkarlık daha gizli ya da övgü dolu bir aile ortamı, hani güveniriz biz sana, kızımıza çok güveniriz, oğlumuza çok güveniriz. O bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Çok iyi şeyler söylüyor gibi ama bizdeki yetersizlik hissini nasıl besleyen durumlar. Çok onayla büyümek. Çok takdir eden, çok onaylayan, zaten çocuğun günlük hayatta yapması gerekenleri de fazlaca onaylayan, yüz aldı, çok alkışlamak. Bir şeyi çok alkışlarsak, alkışın olmadığı durum
yetersizlik.
Demek ki yetersizim olmadığı getirmiş oluyor. Bir şeyin fazlaca verilmesi, iyi şeylerin de fazlaca yapılması da yetersizlik hissine neden olabilir.
Evet, yeterli hissetmek ne demek?
Yaptığımız şeyin tatmin olmak aslında. Tamam demek. Yeterli. Bir sonuç aldığımızı hissedebiliriz. Hani istediğimiz, alacağımız sonuç neyse onu almak. Bazen elimizden geleni yapmaktır yeterli hissetmek. Biraz duruma göre değişkenlik gösterebilir. Bazen hedefe ulaşmaktır yeterli hissetmek. Belki zorluk şu oluyor. Her zaman hedefe ulaşmak diye tanımlanınca yetersiz hissettiğimiz durumlar çok oluyor. Hani bazen elimizden geleni yapmaktır yeterlilik.
Çaba var.
Çabadır, evet.
Kişisel tatmin var. Sonuçtan memnuniyet var. Ama burada şey de yok değil mi? Hani olduğu kadar yok. Yani yine mücadele var, çaba var. Tabii. Devam ediyor ama sonuç odaklı mı yetersiz hissettiren ses?
Evet. Az önce dediğim de öyle. Hep bir hedef olup ona ulaştın ulaşmadın gibi bir şeyle.
Ya ulaştın ya ulaşmadın. Ya siyah ya beyaz.
Beyaz gibi, evet.
Ya bir gün sonu raporuna bakıyor. Gün sonu raporu tamsa, mükemmelse, o istendik parlak durumdaysa yeterlisin.
Evet.
Ama bu olmadıysa yetersiz. Çabana bakmıyor. Elinden geleni yapmadığına bakmıyor.
Koşullara bakmıyor. Mesela bugün biz hani birkaç tane program çekiyoruz. Hedefimiz buydu. Tamamlayacağız gibi gözüküyor ama hani yapamasak da tamam, iyi bir gündü, yeter, elimizden geleni yaptık, bugün bir tane çekebildik de diyebiliriz.
Peki birinin çabasız olmasıyla gayretsiz olmasıyla bu olgunluk arasındaki farkı nasıl belirleriz?
Çabalamadığına görerek.
Ama bize yetersiz diyen ses genel olarak bizim çabalamadığımızı söylüyor.
Evet. Ama orada bir gerçek çabasızlığı o tembel kişi hisseder.
Anlarsın.
Anlarsın görünce. Onu ya. O yatış fazla yatmışındır. Yatmaktan belin falan ağrımıştır.
O kadar.
O uyku böyle yüzünü gözünü şişirmiştir.
Bence orada niyet de var. Böyle niyetsizlik belirliyor yeterli, yetersiz olmayı da yani. Hani bunun için çabalıyor musun? Elinden geleni yapıyor musun? Gayretin var mı? Çaban var mı? İnancın var mı? Uğraş içinde misin? Bunlar olduğunda yeterli. Hani potansiyelin, yapabilirliğin ölçüsünde yapabildin mi bunu gerçekten? Bunun için çabaladın mı?
Evet. Gibi bir mesela şey. Anneliğim için somutlaştırayım. Yeterli hissediyor muyum? Hissediyorum. Neye bakıyorum? Bağlama bakıyorum. İlişkimize bakıyorum. Yolunda mı? Yolunda çocuklarla. Çocuklar mutlu mu? Evet, mutlular. Ben uğraşıyor muyum annelik için? Odağım orada mı? Çocukları takip ediyor muyum? Bakımlarıyla ilgileniyor muyum? Evet.
Sanki devamı şey gibi gelecek mi? Daha ne istiyorsunuz o zaman ya? Allah'ınızdan belanızı mı istiyorsunuz?
Yok, onlar da sağ olsunlar. Hı. Takdir ederler. Hı. Yani elimden geleni yapıyorum. Orada mıyım çocuklarım için? Çocukların gelişim ve mutlu bir hayat sürmesi benim hayatımın merkezinde mi? Evet, merkezinde. Yani genele bakıp bir yeterlik hissi. Yoksa belki o yeterli hani kaygıdan kaynaklı yeter. Bunu doğru yaptım, bunu böyle yaptım, şöyle yapmam gerekirdi. Yetersiz hisseden bir annenin kafası çok karışıktır muhtemelen. O bütüne bakmıyordur da o detaylarda kayboluyordur yani. Mesela çocuğun notu bir detay. Çocuk iki gün okula gitmek istemedi. Bir detay kayboldu. Hemen yapamadık mı, yanlış bir şey mi yaptık gibi. Ha,
yetersiz hissetme eğilimi olan için minik bir detay da bütün resmi bozuyor.
Bozuyor, evet.
Değil mi? Bir tanker süt var. Bir damla mürekkep damlayınca bütün tanker evet. Berbat oluyor yani.
Hani sen dedin ya anneliğinde yetersiz hissettin mi? Yani yapamadığın şeyler olmuştur ama bütününde yani böyle biraz uzaktan bir bakıp kaybolmamak.
Peki senin gelinlik yapış biçimin nasıl? Orayı yeterli buluyor musun?
Buluyorum. Bağlam çerçevesinde.
Mesela kaynananın, görümcenin, elçinin beklentilerini karşılıyor musun acaba bir gelin olarak?
Yani bunu neresinden alıp da neresinden anlatayım? Şöyle bakıyorum.
İstersen kameraları kapatalım öyle.
Anladım, evet. İlişkilerimiz iyi. Hı. Ama bir gelin kaynana, gelin elti o kalıplar içerisinde değil. Çünkü onları benim kabul ettiğim kalıplar yani, değil. İlişkimiz
bunu,
iyi ama.
Bunu seni zora sokmak için sormadım da. Yeterli olup olmadığımızı anlamak için bizim için öncelikli olan şeyler var. Bizim için önemli olan öncelikler var. Nispeten hani önemli olan ya da olmayan öncelikler var. Biraz da bu sıralamayı doğru yapmak gerekiyor herhalde.
Ne demek istedin?
Yani şöyle, gelin olmak, işte kaynananı memnun etmek, kaynanam geliyor, üç çeşit poğaça yapayım demek mesela senin için bir öncelik olmadı hiçbir zaman. Tabii. Onları doğru sıralamak. Çünkü bir insanın her alanda yeterli olması mümkün değil. Öncelik sırası yapması lazım. Sizin için öncelikli olan şeylerde yeterli olabiliyorsanız bu kafidir artık. Yani bunun fazlasını da zorlamamak gerekir. Diğerlerinde de asgari koşulları sağlarsınız. Onun altına düşmezsiniz. Hayat böyle gider. Her yerde de o kuş kondurmamız mümkün değil yani.
Değil, evet. Bir de belki yine buna da uzaktan biraz bakıp hani ilişkilerimiz iyi olsun. Evimize gelen misafir tabii ki misafir gibi olması gerektiği gibi ağırlanır. Ama bunun üzerine o rolleri eklediğimizde altında ezilmiş oluyoruz. Ben iyi ilişkiler sürdürebiliyorsam sağlıklı işte nezaketin olduğu ilişkiler ki sürdürüyoruz hepsi insanlar. Tamam, benim için yeterli.
Değil mi? Bir de şeyin yetersizlik kavramının ilişkili olduğu kavramlara da bakmak lazım. Yetersizlik kusurlulukla, başarısızlıkla, değersizlikle iç içe de olabilir değil mi? Böyle biri yalnızca yetersizlik hissetmiyordur muhtemelen. Yetersizlik hisseden birinin kusurluluğu da çok güçlü olabilir. Benden kaynaklı bir yanlış varsa benden dolayıdır diye. Değersizlik hissetmesi olabilir. Ya ben hak etmiyorum bu değeri diyen biri de olabilir. Kolaylıkla kusurlu hissetme eğilimimiz olabilir. Bu da tek başına bu örüntüler de yalnızca bir başına yaşanan örüntüler de olmuyor.
O duygular bir araya geldiğince de baş etmek de zor olmuş oluyor zaten.
Değil mi? Peki yeterli hissetmek için ne yapmak lazım?
Yani yetersiz hissettiğimiz alanları görmek, kabul etmek, bir dile getirmek. Hani onu bir kusur gibi saklamamak lazım. Mesela biri ikna edilmesi gerekiyorsa, yapılacak görüşmede bir gerilimin olma ihtimali varsa ben diyorum ki sana, Serdar bu işi sen halledersin, ben bunu yapamam diyorum. Yani şimdi oradan bana bir şey söyler ve ben o esnekliği gösteremem. Bunu sen daha iyi becerirsin. demin dediğin gibi her şeyi beceriyor ve her şeyi yetiyor olmamız gerekmiyor.
Mümkün
bunları
de değil.
Evet, mümkün değil, gerekli de değil. Hayatı paylaştığımız insanlar var, onların yapabildikleri var, onları paslayabiliriz yani.
Her şeyi yalnız başınıza halletmeyin. Yalnız değilsiniz. Yalnız yardım değil. İsteyin, evet. Destek isteyin.
Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Her şeye yetmek zorunda değilsiniz.
Ki zaten yetemezsin.
Evet.
Yetersizlik doğal olarak gelir.
Sonra da bunlar ayıklanınca zaten elimizde kalanlarla da o tatmin hissi oluşmuş olur. Yapabildiğimiz, yetebildiğimiz, üstesinden geldiğimiz o kadar çok şey var ki. Şeyde bazen seansları 2 haftada bir yapıyoruz. Hani aralar açılıyor 3 haftada. Hani nasıl geçti bu 2 hafta diye soruyorum ve işte karşımdaki kişi öyle şeyler anlatıyor ki. O kadar çok şey oluyor ki 2 hafta boyunca.
O kadar
ve
çok şey yapıyor ki.
Yapıyor ki ve biz de yani aslında birini anlattığımızda somutlaşıyor bir şey. O kadar çok şey yapıyor ve üstesinden geliyoruz ki. Hani bunları görme fırsatı olmuş olur. Yapamadıklarımızı bir ayıklar ve olağan kabul edersek.
Ne yazık değil mi ya? İnsanların
evet.
Yalnızca yapamadıklarını görmesi.
Evet. Ne çok şey oluyor gerçekten, işte ne bileyim 2 hafta içerisinde doğum günleri oluyor, düğünler oluyor, başka zorlayıcı bir başka bir şey oluyor, günlük hayatın zaten akışı var ve hepsine yetişiyoruz biz.
Evet, ama şeyi anlayabiliyorum yani, böyle bir baskı ortamında büyüyünce talepkar bir ebeveynle, memnuniyetsiz bir ebeveynle, mükemmeliyetçi bir ebeveynle büyüyünce bunu kitabi olarak bilsek de yetersizlik duygusundan kurtulamıyoruz. Ama bunun kaynağını anlamak, o örüntüleri görmek, ha bundan dolayı böyle hissediyorum, bu sağlıksız inançlarım bana bunları söylüyor, bunun böyle olması lazım, bunun böyle konuşulması, davranılması, böyle sonuçlanması lazım, bir kaynağı anlıyoruz, iki oradaki inançların neler söylediğini, o yetersiz hissettiren sesin neler söylediğini duyuyoruz. Bir de bunu çocuğumuza söyler miyiz, yakın arkadaşımıza söyler miyiz? Söylemezsek şayet, bunun alternatifi nedir? Doğrusu nedir? Ne söyleriz? Değil mi?
Evet.
Ya Zeynepciğim, anne olarak da, bir hoca olarak da, bir uzman olarak da, bir eş olarak da, komşu olarak da elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Zorlandığın yer varsa dur ben sana yardım edeyim dersin. Ya da neye ihtiyacın var diye sorarsın. Bu örüntüyü böyle görmek herhalde biraz bu yetersizlik duygusunu baş etmeyi kolaylaştırır herhalde,
evet.
Değil mi?
Bir de yaşam koşullarımızı da görmemiz lazım. Bazen gerçekten yaşam zorlayıcı oluyor ve bu bizim yetersizliğimizle ilgili olmuyor. Yetişemiyoruz gerçekten. O yüzden önce bir yaşamımda genel olarak değiştireceğim bir şey var mıya bakıp o yetememe halinden kaynaklanan yetersizliği de ortadan kaldırabiliriz. Bazı şeyleri çok fazla yapıyor olabiliriz. Her ihtiyacı olana çok koşuyor olabiliriz. Çok uzun saatler çalışıyor olabiliriz. Sonra da yetersiz hissediyor olabiliriz yani. Belki böyle hayatımızda ayıklamamız, azaltmamız, sadeleştirmemiz gereken şeyler de olabilir. Çoğaldıkça yetişemiyoruz, yetişemedikçe yetersiz hissediyoruz.
Bu modern zamanların bir aldatmacası,
evet,
oldu biliyor musun?
Evet.
Ben 90'larda üniversite öğrencisiyken çok yoğunum lafı popüler olmuştu. Çok yoğunum. Böyle herkeste bir koşturan biri olma hevesi peydah olmuştu. Ama şimdi fark ediyorum ki aslında bu sanayi toplumlarında, endüstriyel toplumlarda böyle kapitalizmin bize dayattığı bir şey. Ne kadar koşturursan, ne kadar bu koşturmaya dayanıklı hale gelirsen, ne kadar az şikayet edersen, ne kadar çok şey halledersen, ne kadar çok şeyde elin kolun olursa ve bunların hepsini sonuca ulaştırırsan ancak kendini yeterli ve huzurlu ve değerli ve başarılı hissediyorsun. Bunlar olmadığında, bu koşturmacaya ayak uydurmadığında, kendine huzurlu bir alana çekmeye çalıştığında atalet halindeymişsin gibi hissettiriliyor. Boşmuşsun gibi, değersizmişsin gibi ya da tembelmişsin gibi, anlamsız bir hayat sürüyormuşsun gibi hissettiriliyor. Ama hiç öyle bir şey yok. Bu kadar koşturmamız gerekmiyor. Hani benzetmede hata olmaz. Bu son dönemler, son zamanlar bize it gibi terlememiz gerektiğini söylüyor yani. Ancak o zaman hayatın hakkını verdin gibi diyor. Yani böyle bir şey, bu dolandırıcılık bence yani.
Evet. Ve sanki herkes de yapıyor ve yetişiyor ve hallediyor da sen yapamıyormuşsun gibi. Ama çok yaygın duygulardan birisi. Hemen hemen herkesin hissettiğini tahmin ediyorum, bu yetersizlik hissini.
Bu kadar çok beklentinin altında evet. Kim yetersiz hissetmez ki?
Evet, evet. Çünkü hep yetişmemiz gereken şeyler, dediğimiz gibi onları biraz o tuzaklara düşmemek.
Hani biz kendi içimizdeki o yeterli yetersiz hissettiren sese bakalım da bir de beklenti içinde olana da bir bakalım. Kardeşim, hırsızın hiç mi kabahati yok yani? Bir bakalım, bu beklentiler gerçekçi mi ya? Bu gerçekten bir insan evladından beklenilesi şeyler mi? Normal mi? Ona da bakmak lazım yani.
Mesela bütün gün çalışıyor, akşam da işte podcastler dinliyor bilgi edinmek için mesela. Evet. Kendi kendimize de yapıyoruz bunu. Hep bir kova var burada, yetersizlik, hep onu doldurma.
Ama kovanın da dibi delik.
Evet, delik. Ve bizim artık bütün gün çalışmışız. Neye ihtiyacımız var? Dinlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden beklentilerimi karşılıyor bu davranışım? Bir boşluğumu dolduruyor? Yoksa gerçekten ihtiyacımı mı karşılıyor? Demin senin de söylediğin. Yani neye ihtiyacım var? Bana ne iyi gelir? Artık bütün gün çalıştıysak neyin iyi geleceği
belli. Bir de ne kadar anlamlı bu yani, bu yaptıklarımız,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet.
Peki, toparlayalım mı?
Evet.
Yetersizlik biraz beklentilerle ilişkili. Son bölümde konuştuğumuz gibi. Biraz da bu iç seslerimizle ilgili. Sürekli bir talepkar sesin bize yansıttığı bir şey bu. Hep hani bir özetleyerek söylüyorum. Yapmam gereken bir şey var, yapmıyormuşum. Ya da bacaklarımı uzatıp bir bardak çay içtiğimde sanki hayatı boşa geçiriyormuşum hissi. Ya da beklendik bir sonucu mükemmelen yakalayamadığımızda hissettiğimiz şey. Ama böyle anlatırken bile siz de fark ediyorsunuz. Kulağımızı tırmalıyor. Gerçeklikten uzak, makul değil, insani değil. Zaten her birimiz elimizden geleni yapıyoruz. Anne olarak, baba olarak, çalışan olarak, insan olarak, birey olarak. Zaten her birimiz elimizden geleni yapıyoruz. Biraz kendimize karşı adalet gerekiyor. Kendimize karşı nezaket, gözetilmek gerekiyor. Biraz şefkat gerekiyor. Bazen olur, bazen olmaz. Bazen olduğu kadar olur, değil mi?
Evet.
Ama asıl olan niyettir. Niyetiniz iyiyse, çabanız varsa, gayretliyseniz, uğraşıyorsanız bazen olur, bazen de olmaz. Kendinize de bu hakkı tanıyın.
Evet.
Değil mi?
Bunda da açık olun aslında, değil mi? Bunlar konuşulabilir olsun. Sanki yapamadığımız şeyler, yetersiz hissettiğimiz şeyler gizlenince daha da büyüyen bir şeye dönüyor. Benim de önerim, bir pazar günü oturun ve bütün bir hafta ne yaptığınızı, neleri yaptığınızı bir yazın. En az bir sayfa da olacaktır. Sonra da Serdar'ın dediği gibi kendinize karşı şefkatli, takdir eden ve adil biçimde davranın, bir sarıp sarmalayın. Aferin ya, bak bütün bu hayatın akmasında, böyle akmasında rolün çok büyük.
Evet, bir de yardım isteyin. Hayatı tek başımıza sürdürmek mümkün değil yani.
Evet, evet.
Yalnız olmuyor. Hı-hı. Bunu birlikte yapacağız yani.
Evet.
Hı-hı. Değil mi? Peki. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Çokça sevgiler. Görüşmek üzere.